Ayrım 5. Neden öldürüldüler? İkinci kitap Bu Kan Kurumaz. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 65. Olaydan bir gün önce. 8 Mart günü hemen her gün devam eden MIT, polis ve ordunun ortak olarak yaptığı baskınlardan ve takiplerden biri başlatılmıştı. O gece ilk önce Koray'ın sözcüsü Nevrin, kız kardeşi, yeğeni ve bir arkadaşı ile kaldığı Aşağı Ayrancı semtindeki daireye baskın yapılıp, oradakiler nezarete götürülmüş, evde sivil polisler beklemeye bırakılmış, evin etrafı da polis, sivil polis ve askerlerle kuşatılmıştı. Aynı şekilde başka bir baskın grubu ile gece yarısı bir saatte Koray'ın anne ve babamla oturduğu Emek Mahallesi 8. Cadde 7. blok 7. kattaki dairenin kapısı büyük gürültüyle çalınmaya başlamıştı. Babam bu saatte acil bir hasta geldiği düşüncesiyle yataktan kalkarak kapıyı açmıştı. Karşısına çıkanlar resmi giysili askerler ve başlarında komutanlık yapan, o zamanlar Ordu Garnizon Komutanlığı'na getirilen İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı Faik Türüngün kardeşi Tevfik Türüngü idi. Kapının açılmasıyla birlikte apar topar içeri giren askerler odalara dalarak evde bulunan annemi, ağabeyim veteriner Üsteğmen Kutay Doğan'ı ve babamı salonda bir araya toplamışlardı. Sonra mutfağa dalıp zeytin ekmek ne buldularsa yiyip karınlarını doyurmuşlardı. Bir kör kurşun. Babamla Tevfik Türün Kuleli Askeri Lisesi'nden birbirlerini tanımaktaydılar. Babam karşısına çıkan Tevfik Türüngü görünce çok şaşırmıştı. İkisi arasında geçen konuşmalar planlanmış bir baskının yapıldığını açıkça belirleyen nitelikteydi. Tevfik Türün babama Koray'ı bulmaları gerektiğini söylüyordu. Babam sabah Koray'ın eve gelmesi gerektiğini, o akşam arkadaşında kaldığını, gerekirse kendisi sabah Koray'la birlikte karakola gelebileceğini söylemiş ancak şiddetle terslenmişti. Tevfik Türüngün davranışı acil bir durum varmışçasına gözü kararmış halde ve bir şeyi belli etmeksizin emir aldığı durumun ne olduğunu bile anlayamamak kadar sersemlemiş bir şekildeydi. Onun görev saydığı durum bu idi ve yaranması gereken kişiler bunu istemişlerdi. O nedenle Kuleli Askeri Akademisi'nde tanıştığı, aynı sıralardan subay olarak geçtiği, askeri doktor Ahmet Doğan'ın en çok sevdiği oğlunu öldürtmek bile onun için hiçbir şey ifade etmiyordu. O nedenle bu konuşmada verdiği cevap hem basiretsiz hem de bir balyoz gibi her baba ve annenin yüreğini kanatacak kadar acıydı. Bu gece oğlum bulundu bulundu. Yoksa bir kör kurşuna gidecek. Bunu bilmelisin doktor. Bu sözlerin üzerine Erzincan'da askeri veteriner olarak görev yapmaktayken izinli olarak Ankara'ya gelen ağabeyim Kutay Doğan, gece Koray'ın gittiği arkadaşını tanıdığını ve Koray'ı bulabileceğini söylemiş, ancak aramaya gidecekleri yerde polisler onu da alıp nezarete götürmüşler ve ertesi günün akşamına kadar nezarette bekletmişlerdi. Koray'ın adı hiçbir yerde ve istihbaratta yoktu. Ancak sonraki tarihlerde söylenenlere göre 8 Mart günü Koray'ın rastlantı sonucu ajan olarak dev gençlerin arasında karışan Yüzbaşı İlyas Aydın'ı MIT binasına girerken görmesi ve İlyas Aydın'ın da Koray tarafından göründüğünü aynı gün oradakilere bildirmesi, o gün Koray'ın ortadan kaldırılması gerektiği kararını aldırtmıştı. Koray her gün üniversiteye gidip geliyor, kapıdaki jandarma kontrollerinden de kimliğiyle girip çıkıyordu. Kaldırımda kan damlaları. Koray 9 Mart sabahı saat 9 sularında sözcüsü Nevri'nin kaldığı Aşağı Ayrancı'daki evine kahvaltı yapmak ve onu alıp okula gitmek için gelmiş, ancak dairenin zilini çalınca karşısına sivil polisler dikilmişti. Onu ayaküstü sorgulayan polisler aranan listesinde ismine rastlamamışlar ve kimlik kontrolünü yapıp bırakmışlardı. Ancak evin kapısından hızla uzaklaşacağı sırada Mehmet Beyazıt adındaki Afyon Emirdağlı polis silahını doğrultmuş, yanındaki arkadaşı polis adı Mehmet Tok, "Dur ateş etme," dediyse de ateşlediği silahından çıkan kurşun arka kalçasına saplanmış ve Koray orada kaldırıma düşmüştü. Kalçadan yakın mesafede saplanan kurşun aort damarını parçalamıştı. Oradan geçen bir taksici olayı görmüş, ancak alıp hastaneye taşımak istememiş, etraftaki apartmanlarda oturanlar da balkonlardan bağırmışlar, "Hastaneye götürün," diye. Savcının gelmesi beklendiği gerekçesiyle de bir saate yakın kaldırımda bekletilmişti. Koray, Nevri'nin evine gittiğinde oradaki polis çemberini nasıl görememiş, bugüne kadar bunu bir türlü anlayamadım. Savcı gelip bu tutanak yazdıktan sonra numune hastanesine götürülmüş. Hastane başhekimi bu kadar saat nerede kalındı diye feryat etmiş. Hemen ameliyathaneye almışlar. Ancak kanama nedeniyle narkoz verince şoka girmiş. Hastane başhekimi de ifade verecekti ama Koray'ın ölümünden kısa bir zaman sonra vefat etti. Asker gözetiminde evde tutulan babama öğlene doğru numune hastanesi başhekimi talimatı ile idareden telefon açılmış ve kendisinin hastaneye gelmesi istenilmişti. Kendisinin arabasına binip polis eskortu eşliğiyle hastaneye yetişen babama doktor, Koray'ın ameliyathaneye alındığını ve hemen kan bulunması gerektiğini bildirmişti. Aynı şekilde kan merkezine gidip hastaneye kanı yetiştirdiği zaman doktor, "Biz gerekirse kullanırız." deyince bu sözlerin artık Koray'ın yaşamadığı anlamına geldiğini anlayan babam, koridordaki banka oturup oraya yığılıp kalmıştı. Koray 9 Mart sabahı bu şekilde kaybedildi. Bir rüzgar esti. Süleyman Demirel'e, muhalefet lideri İsmet İnönü'ye ve İçişleri Bakanı'na telgraf çekildi. Ancak bir cevap dahi verilmedi. Babama İçişleri Bakanı, "Ne yapalım, polisimiz eğitimsiz, bu olaylar oluyor," cevabını vermiş. Vuran polis hakkında yalnızca bir dava açıldı ama yürütülmedi. Ailemiz bu olaydan sonra büyük yıkım geçirdi. Hepimiz çok etkilendik. Ağabeyim askeri veteriner hekim olarak Erzincan'da görev yapmaktaydı. O görevini bırakıp yurt dışına İsveç'e gitti. Ben de eşimle İsviçre'ye gittim. Annem ve babam İstanbul'a taşındılar. Babam hemen herkese Koray'ın vurulmasını anlatıyordu ve bu acı onun kalbinin dayanma gücünü zayıflatıyordu. Yaşam dalı kesilmişti. En mutlu günlerimizde bile buruk bir acımız oluyordu. Olayda bir iki gazetedeki haber ve yazılardan başka bir tepki olmadı. Bu olayı şimdiki değerlendirmem hala bir isyan içeriyor. Bu isyan Türkiye açısından şöyle. Babam bir tıp doktoru olarak Anadolu'da, Çanakkale, Kirazlı Koray'ın doğum yeridir, Van, Bitlis, Isparta ve sonra Ankara'da bu vatana 40 yıla yakın hizmet vermiş, annem öğretmen olarak 38 yıl çalışmış, tek varlıklarını da çocuklarıyla bulmuşlar. Böyle mi ödüllendirilmeliydiler? O zaman bu olayların olmasını ve hala da süregelen bağımsızlık kavramını tanımamıza yorumluyorum. Ben bütün bu söylediklerimi evde hemen her gün olayları yaşayan babamın anlattıklarından duydum. Bu anılarının sonunda babam hep şu deyişi kullanırdı. Onlar hepsi kırlarda açan taze çiçeklerimizdi. Bir rüzgar esti ve onları aldı, götürdü. Komer'in arabası. Koray çok iyi eğitim almış, mimarlık fakültesini dereceyle bitirmiş, her şeyden önce vatanını düşünen cesur bir gençti. Bu ülke insanların ezilmesine, Türkiye'nin sömürülmesine izin vermek istemezdi. Onun bir mimar olarak bu ülkeye çok büyük katkıları olacaktı. Ama bir özelliği de lider vasfında olması ve her şeyden önce de düşünce özgürlüğüne karşı ödün vermeyi kabul etmemesi, ona karşı gizli güçlerin oluşarak harekete geçmesine neden oldu. Hükümetlerin böyle vatansever yüce insanlara karşı korkusunun olması ve işbirlikçilerin de kendi emellerinin engellenmesini istememeleri Koray'ın vurulmasına neden oldu. Komer'in arabasının ODTÜ'de yakılması sırasında Koray da oradaydı. Okul disiplininden çağrılmış ve ifadesi alınmıştı. O akşam eve geldiğinde Koray'ın söylediği TRT'nin olayı yanlı olarak verdiğiydi. Tabii ki Komer'in kişiliğinin anlatılmamasına içerlemişti. Sonuçta Komer'in arabasını yakanların hepsi vurulduğu için bu olayda Amerikan istihbaratının da payı olduğu kesindir. Ardından Koray Doğan'ın öyküsü Turhan Temuçin. Çok kısa süre sürdü Koray Doğan'ın öyküsü. Ne olduğunu bile anlayamadı. Soğuk bir Ankara gününde ders kitapları koltuğunun altındayken nişanlısının evinde kendisini altı adam karşıladı. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Ne aranıyordu, ne sanıktı, ne de tanık. Gencecik, körpecik yaşının verdiği bir tecrübesizlikle arkasını dönüp gitmek istedi. O günlerin terör havası içinde kendisini karşılayan altı adamın eline geçmenin başına ne denli işler açacağını biliyordu. Hiç suçu yoktu ama korkusu vardı. O günlerde herkesin korktuğu gibiydi, gibi korkuyordu. Onun için arkasını dönüp gitmek, uzaklaşmak, bu kabustan kaçıp kurtulmak istedi. Ardından atılan bir kurşunla devrilip gitti Koray Doğan. Kurşun arkasından girip bağırsaklarını parçalamıştı. Saat 11.30'da Koray Doğan'ın babası Doktor Ahmet Doğan'a numune hastanesinin doktorları başın sağ olsun diyorlardı. Günlerden 9 Mart, yıl 1972. Koray Doğan'ın kısa öyküsü burada bir kurşunla noktalandı. Meneviç sokakta dökülen kanları uzun süre öyle kaldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi, Mimarlar Odası'nda görevli ve üstün yetenekli Koray Doğan'ın kısa öyküsü Meneviç sokakta noktalandı ama Doğan ailesinin dramı daha uzun süre sürdü. Koray Doğan'ın ağabeyi askeri veteriner Kutay Ordu'dan atıldı. Büyük anne torundan kısa bir süre sonra rahmeti rahmana karıştı. Anne yatalak oldu. Baba aklı başından yitik yollara düştü. Oğlum, oğlum diye. O babanın şimdi cebinde Koray'ın resmi var. Kimi görse hemen resme sarılıyor. Bak benim oğlum nasıldı, aslan gibiydi benim oğlum, diyor. Ağlamıyor artık o baba. Mümkünü yok artık, ağlayamaz da. Gülmediği gibi. Koray Doğan'ın öldürülmesinden sonra kısa bir bülten yayınlandı. Güvenlik kuvvetleriyle çarpışırken vurularak öldüğü yazılıyordu bu bültende. Buradan anlaşılıyordu ki üstün yetenekli Koray'ın bir yeteneği daha varmış. O tıpkı Amerikan kovboyları gibi, ringolar gibi atının üstünde giderken arkasından kovalayanlara ateş edebilecek bir ustalığa sahipmiş. Çünkü Koray çarpışırken arkasını dönmüş olmalı ki ardından vurularak ve 3 metreden ateş edilerek öldürülmüştü. Osmanlı hanedanlarının yurda dönmesi için kanun teklifleri hazırlayanlar, Demokrat Partili Menderes tayfalarının siyasi hakları için olanaklar arayanlar, acaba Koray Doğan'ın onun gibi sokak aralarında, cadde ortalarında vahşi hayvan gibi vurulanların, öldürülenlerin katillerini bulmayı hiç düşünürler mi? Beyazıt'ta Taylan Özgür'ü vuran katil şimdi ne yapıyordu acaba? Koray'ın ölümünden bir gün önce babasına bir kör kurşunla gider diyen adamın bugün ne yaptığını hiç merak ederler mi? Bence hazır af kanunu çıkaranlar bu işleri yapan katilleri de af kapsamına almalıdır. Hatta bundan böyle bu tür cinayetler işleyecek katilleri peşinen affetmelidir. Böyle yapmalı ki ileride katil sıkıntısı çekmeyelim. Yoksa baksanıza katillerimiz üzülmesin diye onları hiç kimse rahatsız etmiyor. Hiç kimse üstlerine gitmiyor. Gidenlere de bir kötü bakılıyor. Koray Doğan'ı bugün hiçbir şey geri getiremez. O ölmüştür artık. Gencecik ömrünün öyküsü çok kısa sürmüştür. Darmadağın olan ailesini artık hiç kimse toparlayamaz. Koray'ın ölümü kırılan bir vazo gibi pardon deyip geçiştirilmek istenmiştir. Babası oğlunun katilini arayacak bir mahkeme açacak mı, açmayacak mı bilemiyorum. Bildiğim Koray'ın sıkılan kurşunun bir gün kimin sırtından girip göğsünden çıkacağının hiç belli olmadığıdır. Katillerin bu kadar silahlanıldığı bir ortamda o katillerin kime kurşun sıkacağı da hiçbir zaman belli olmamıştır. Yeni ortam 17 Mart 1974. Uğur Mumcu, Bir Babanın Gözyaşları. 1972 yılının Mart ayıydı. Takvimler 9 Mart gününü gösteriyordu. Esmer uzun boylu delikanlı Ankara'da Ayrancı semtinde Meneviç Sokağı'nda nişanlısının kapısını çaldı. Kapı açılır açılmaz içeriden bir tabanca uzandı. Delikanlı kaçmaya başladı. Evden hızla fırlayan sivil giyinmiş bir kişi de delikanlının peşinden fırladı. Delikanlı Meneviç Sokağı'nı geçip Yazanlar Sokağı'na girdiğinde sırtına saplanan bir kurşunla sarsıldı. Sonra kanlar içinde yere düştü. Kaçan delikanlının 3-4 metre arkasından ateş eden kişi bir güvenlik görevlisiydi. Vurulan delikanlı da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisiydi. Üniversiteyi bitirmesi için 2 ayı daha vardı. Delikanlı uzun süre yıkıldığı yerde bekletildi. Bir süre sonra hastaneye kaldırıldığında kan kaybından can vermişti. Doktorların arayıp buldukları 4 şişe kan da yararsızdı artık. Vurulan öğrenci son nefesini vermişti. Delikanlının adı Koray Doğan'dı. Koray Doğan'ı tabanca kurşunuyla öldüren güvenlik görevlisinin adı da Mehmet Beyazıt'tı. Koray Doğan ve Mehmet Beyazıt ilk kez karşı karşıya geliyorlardı. Ve Mehmet Beyazıt'ın kurşunu ile Koray Doğan yaşamının en güzel çağında kefenini kanla sulayarak ölüp gidiyordu. Koray Doğan, 12 Mart'ın ünlü anarşist avıt sırasında öldürülmüştür. Koray Doğan'ın bazı gizli örgüt üyelerine ev bulduğu ihbar edilmişti. Bu nedenle güvenlik görevlileri Koray Doğan'ın nişanlısının evinde karakol kurmuşlardır. Ankara Merkez Komutanlığı, Koray Doğan'ın vurularak öldürülmesinden bir gün önce babasının evini de basıp bütün aileyi evde gözaltına almıştı. Merkez komutanı Tümgeneral Tevfik Türünk, sabaha karşı saat 4'te Koray Doğan'ın kapısını çaldığında karşısında bir sınıf arkadaşı çıktı. Koray Doğan'ın babası Doktor Ahmet Doğan, Tevfik Türüng ile harp okulunda aynı sıralarda okumuşlardı. Doktor Ahmet Doğan, sınıf arkadaşı Tevfik Türüng'e, "Koray'ı arıyorsanız yok evde. Bu saatte canımı mı alacaksın Tevfik?" dediğinde sınıf arkadaşı Türüng sertçe, "Oğlunu ya bu gece buluruz ya da kör kurşuna kurban gider," demişti. Kör kurşunmuş demek, kör kurşun. Merkez komutanı evde arama yaptığı iç odalarda bir üsteğmen üniforması buldu. Bütün ekip odaya doğru yöneldi. Odada uyuyan Koray Doğan'ın kardeşi, veteriner üsteğmen Kutay Doğan'dı. Türünk ekibiyle çıkıp gitti. Bu arada üsteğmen Kutay Doğan da merkez komutanlığı bodrumundaki hücrelerden birine götürülüyordu. Doktor Ahmet Doğan evden çıkıp oğlunu arayacak ve güvenlik kuvvetlerine teslim edecekti. Fakat evde karakol kurulmuştu. Kimsenin dışarıya çıkmasına izin verilmiyordu. Doktor Ahmet Doğan, Tevfik Türüngün sesini anımsıyordu hep. "Oğlunu ya bu gece buluruz ya da kör kurşuna kurban gider." Dışarı çıkmak istedi gün ışıyınca. Çıkarmadılar. Hiçbir yere telefon da ettirmediler. Dışarı çıksa oğlunu bulacaktı belki de. Saat 11'de doğru telefon çaldı. Telefonun başındaki sivil polis Doktor Ahmet Doğan'a seslendi. Koray Doğan ağır yaralıydı ve numune hastanesinde ameliyat odasındaydı. Güvenlik görevlileri Doktor Ahmet Doğan'ın hastaneye gitmesine izin verdiler. Hastaneye gidildiğinde Koray son nefesini vermek üzereydi. Doktorlar "geç getirildi, kan kaybı çok," diyorlardı. Doktor Ahmet Doğan artık hiçbir şey duymuyordu. Koridorda bağırdı, görevlilerin yüzlerine karşı. Kimse cevap vermedi. Oğlu Koray Doğan öldürülmüştü. Öbür oğlu da merkez komutanlığındaydı. Tevfik Türüng'e telefon etti. "Bir oğlumu yedin, bari öbür oğlumu ver." Doktor Ahmet Doğan, oğlunu vuran polis görevlisinin cezalandırılması için sıkı yönetim komutanlığına başvurdu. Sıkı yönetim savcılarından Hakim Üsteğmen Sayım Aydın, Koray Doğan'ı öldüren polis memuru hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Oysa olayın tanıkları vardı. Günün koşulları içinde korkmayan ve gördüklerini söyleyenler, polis memuru Mehmet Beyazıt'ın Koray Doğan'ı 3-4 metre uzaklıktan vurarak öldürdüğünü, Koray Doğan'ın elinde tabanca bulunmadığını anlattılar. Koray Doğan, İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom'u kaçırarak öldüren ve hakkında ajan olduğu konusunda kuvvetli şüpheler bulunan Yüzbaşı İlyas Aydın'ı Ankara'da yakalayıp bir yere kapatmış ve aynı gün Koray Doğan aranmaya başlanmıştır. Bir babanın gözyaşlarıyla aydınlanan bu gerçeği, baba yüreği ve vicdanı taşıyan tüm yetkililere saygıyla sunuyorum. Cumhuriyet, 8 Nisan 1976. 5. ayrımın sonu, sayfa 72.